Selam. Bugünkü derinlemesine incelememizde Roma kulübüne odaklanıyoruz. Özellikle de Türkiye'deki etkilerine bakacağız senin sağladığın kaynaklar üzerinden.
Evet.
Hani şu 1968'de kurulan meşhur Büyümenin Sınırları raporuyla 1972'de bayağı ses getirmiş olan Uluslararası Düşünce Kuruluşu.
Aynen öyle.
Amacımız da işte bu kaynaklardan yola çıkarak kulübün Türkiye'deki ne bileyim akademik, politik, toplumsal yankılarını, eleştirilerini falan senin için biraz damıtmak.
Evet, kaynak metin de zaten kulübün alameti farikası olarak şeyi vurguluyor. Küresel sorunlara bütüncül bakması, yani sistem düşüncesiyle çözüm araması. İşte o Büyümenin Sınırları raporu da tam bu yaklaşımın ürünüydü. Nüfus, sanayileşme, kirlilik, tarım, kaynaklar, bütün bunları birlikte modelleyen ilk büyük işlerdendi.
O zamanlar için bayağı yenilikçi bir bakış açısı.
Kesinlikle. Şurada bakalım bu fikirler Türkiye'de nasıl karşılanmış, nerelere ulaşmış?
Peki Türkiye'ye nasıl girdi bu fikirler? Kaynak metin diyor ki büyümenin sınırları çevrilmiş önce, sonra da ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ gibi yerlerdeki tezlerde, çalışmalarda referans verilmiş. Yani ilk durak akademi olmuş gibi, değil mi?
Aynen öyle. İlk temas noktası orası. Ama ilginç olan kaynaklara göre etki bununla sınırlı değil. Yani TÜBİTAK, TÜBA gibi kurumların raporlarına bakıyorsun. Doğrudan Zoma Kulübü adı geçmiyor belki ama...
Ama dilinde, kavramlarında mı hissediliyor?
Evet. Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, nüfus projeksiyonları falan kullanılan kavramsal çerçeve kulübün çalışmalarıyla örtüşüyor deniyor. Hatta TÜİK'in sürdürülebilir kalkınma göstergeleri bile bu çok boyutlu bakışı yansıtıyor diye belirtilmiş.
Anladım. Akademi tamam, kurumlar tamam. Peki ya devlet politikaları, yani devlet planlama teşkilatı olsun, bakanlıklar olsun, oralara bir yansıması olmuş mu?
Ya kaynaklar orada biraz daha temkinli. Hani Roma Kulübü dedi biz de bunu yaptık gibi bir durum yok tabii ki.
Doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi kurmak zor yani.
Aynen. Ama mesela planlama diline kaynak kısıtları, taşıma kapasitesi gibi kavramların girmesinde bu tartışmaların payı olduğu söyleniyor. Bir de Orhan Güvenen detayı var. Hani hem DİE ve DPT başkanlığı yapmış hem de Roma Kulübü Türkiye başkanıymış. Bu da dolaylı bir kanal olabilir deniyor.
İlginç bir bağlantı.
Tabii. Ya da işte Enerji Bakanlığı'nın enerji çeşitlendirme vurgusu, kıtlık senaryoları falan veya Çevre Bakanlığı'nın özellikle Rio, Kyoto, Paris sonrası iklim konusuna daha çok eğilmesi, bunlar hep kulübün yıllardır dikkat çektiği temalarla paralellik gösteriyor.
Peki sivil toplum, Tema gibi, Buğday Derneği gibi yapılar, onların gündemiyle örtüşüyor mu bu fikirler?
Evet, kaynaklar ona da değiniyor. Bu STK'lar doğrudan kulübe bağlı olmasa da toprak bozulması, biyoçeşitlilik, kirlilik gibi konulardaki endişeleri paylaşıyorlar. Kamuoyu oluşturmada rolleri büyük yani.
Siyasete yansıması nasıl peki?
Siyasette işler biraz daha karışık tabii. Kaynaklar farklı liderlerin söylemlerindeki izleri sürüyor. İşte Ecevit'in 70'lerdeki ekolojik denge lafı var. Özal döneminde Çevre Bakanlığı kuruluyor.
Evet.
Erdoğan dönemine bakıyorsun, hem iklim anlaşmalarına imza atılıyor, hem büyüme politikaları ön planda. Davutoğlu'nun küresel vizyon konuşmalarında benzer temalar var. Yani hem örtüşmeler hem ayrışmalar görülüyor. Bir de tabii Yeşiller gibi hareketlerin büyüme eleştirileri var. Onlar da kulübün sonraki raporlarıyla bazı noktalarda benzeşiyor.
Medya nasıl yaklaşmış konuya? İlk çıktığında ilgi görmüş mü mesela?
Kaynaklara göre 70'lerde kısa bir ilgi olmuş ama asıl 90'lardan sonra iklim zirveleriyle falan daha çok gündeme gelmiş. Bazı köşe yazarları, Örsan Öymen, Eser Karakaş gibi arada değinmişler. TRT belgesellerinde falan da adı geçmiş.
Ama günümüzde durum farklı diyordun az önce.
Evet, günümüzde özellikle sosyal medyada işler biraz farklı bir boyuta taşınmış.
Komplo teorileri yani.
Aynen, kaynaklar kulübün sık sık küresel elitlerin gizli planı gibi görüldüğünü belirtiyor. İşte nüfus azaltacaklar, büyük sıfırlamanın parçası, yapay gıda için tarımı bitirecekler, dünyayı yöneten gizli örgüt. Bu tip anlatılar çok yaygın deniyor.
Vay canına.
Genelde de bir güvensizlikten besleniyor tabii bu teoriler.
Anladım. Peki kaynak metinde sadece bu teoriler mi var yoksa daha akademik eleştiriler de yer alıyor mu?
Var var onlara da değinilmiş. Kulübün önerileri için kalkınma karşıtı, batı odaklı, küreselci dayatma gibi eleştiriler yapıldığı belirtiliyor. Komplo teorileri ise işin daha sansasyonel kısmı. Nüfus kontrolü, planlı kıtlıklar, yeni dünya düzeni, hatta tapınakçılarla falan bağlantı kuranlar bile varmış. Kaynaklar bunları listeliyor sadece, altını çizelim.
Tabii tabii, biz sadece aktarıyoruz. Peki, bütün bunları toparlarsak, Roma Kulübü'nün Türkiye'deki etkisi için ne diyebiliriz? Ana fikir ne kaynaklara göre?
Ana fikir şu aslında, etki böyle doğrudan kurumsal bir yapıdan veya lobi gücünden çok fikirlerin zamanla dolaylı yollardan sızması şeklinde olmuş. Özellikle o ilk rapor, Büyümenin Sınırları, Türkiye'de sürdürülebilirlik, çevre, kaynak yönetimi gibi konularda düşünsel bir zemin hazırlamış diyebiliriz. Akademiye, politikaya, sivil topluma bir şekilde sızmış yani.
Bu dolaylı etki vurgusu önemli. Peki gelecek için ne diyor kaynaklar? Bu etki artar mı, azalır mı?
Orada iki farklı senaryo çizilmiş gibi. Bir yandan Türkiye Paris Anlaşması gibi süreçlere katıldığı için bu tür sürdürülebilirlik politikalarının daha somut adımlara dönüşme ihtimali var. Hatta kaynakta Fatma Şahin örneği falan veriliyor yerel yönetimlerdeki yansımaları açısından.
Hı.
Ama diğer yandan da işte bu komplo teorileri, genel kutuplaşma ortamı falan bunlar işin bilimsel tarafının sağlıklı tartışılmasını zorlaştırabilir diyorlar. Bilgi kirliliği yani bu etkinin anlaşılmasını bile gölgeleyebilir.
Anlıyorum. O zaman bu gerinlemesine incelemenin sonunda sana şöyle bir düşünce sorusu bırakalım. Kaynak metin biraz da bizim kendi çözümlerimizi bulmamız gerektiğini ima ediyor sanki. Yani Roma Kulübü'nün çerçevesini aşıp Türkiye'nin kendi koşullarına uygun, özgün yaklaşımlar geliştirmek, küresel krizlere karşı bize özgü ne gibi bakış açıları, ne gibi çözümler olabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.